Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine güzel bir cuma günü oyun ve teknoloji haberlerini konuşmak üzere birlikteyiz. İlk konumuz hem teknolojik hem oyunlarla ilgili, biliyorsunuz. Takip ediyorsanız Twitter'dan veya Facebook'tan PlayStation 4 ofisimiz ulaştı. Hatta birçok oyun sitesi ve teknoloji sitesinin ofisine ulaştı ama ufak 29 ufak Kasım'a kadar da, evet 29 Kasım'a kadar da cihazın inceleme yasağı var, enteresan bir şekilde.
Yani maalesef yurt dışında çoktan çıkış, yani çoktan dedim, bir hafta öncesinden çıkış yaptı, incelemeleri yayınlandı. İşte bütün testleri yapıldı.
Taradılar. Sniper'la mı vurdular
aleti? Sniper'la vurdular, yere vurup parçaladılar. Her şeyi yaptılar. Hani normal kullanıcılar da şu anda YouTube'da hani direkt olarak menüsü olsun, oyunlar olsun çekip paylaşabiliyorlar. Fakat
Twitch'te canlı yayın yapıyorlar.
Avrupa'da henüz hani Avrupa'da ve Türkiye'de piyasaya çıkmadığı için şu anda incelemesi için bir ambargo var ve 29 Kasım itibariyle arkadaşlar incelemesini size göstereceğiz. Aslında şurada hafiften şöyle bir gösterelim.
Evet. Cihaz aşırı kompakt bir yapıda.
Malzeme bu.
Malzeme bu arkadaşlar.
Arkasını çevirdiğimizde giriş çıkış portları burada var. Ve kamera bağlantı portunu, Ethernet portunu, HDMI portunu görüyoruz. Aslında yani olabildiğince böyle baz tutulmuş, baz seviyede tutulmuş bazı özellikler. Yani çok kompakt bir makine ortaya
çıkartmış. Evet, çok yalın tutulmuş. Hani tasarımına baktığımızda biraz ağır ama adaptörünün içerisinde olduğunu varsayarsak bu ağırlığı birazcık hoş görebiliriz herhalde.
7/24 çünkü yanımıza taşımayacağız her şey.
Yani koyduğumuz zaman arada ben bir şimdi ikinci sınavına kadar eve falan götürürüm belki.
Yani şeyde salonda falan durduğunda da gayet şık duracak bir cihaz gibi duruyor.
Ya ben mesela hani tasarımla ilgili herhalde en sevdiğim kısım şu an tabii ki arkadaşlar önümüzdeki hafta incelemesiyle birlikte daha detaylı gösterebileceğiz. Hani şurada bir ışığı yanıyor. Direkt evet. Olarak kolla uyumlu bir şekilde.
Bir de ön tarafta gizli kapasitif bir buton var mesela. Evet. Parmağını dokundurduğun an çalışıyor vesaire. Gerçi kapasitif buton PlayStation 3'te de vardı. Sonra eleştiri gelince onu değiştirmişlerdi.
Ama bunda tam uyumlu olmuş. Şöyle aslında kumandasını da şey yapalım. Çünkü konsolun kendisinden ziyade kumandasıyla ilgili konuşulacak çok fazla şey
evet,
var.
Mesela kulaklığı var. Mono kulaklık çıkıyor artık.
Evet, kutudan. Şöyle kulaklığı da gösterelim
bu arkadaşlar. Bu arada HDMI kablo da çıkıyor. Bir tane de uzun USB kablosu çıkıyor kumandayı şarj edebilmeniz için. Hepsi bu. Yani Xbox One'da da mesela cihaz birazcık daha büyük bir kasaya sahip ama bir de yine büyük bir adaptöre ev sahipliği yapıyor kutu.
Kinect geliyor bir de.
Evet, Kinect geliyor. Bas kutusunda PlayStation'ın konsol alıyorsunuz. Güç adaptörü içinde olduğu için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Ve genel olarak cihaz hani gerçekten çok kompakt, nereye koyarsan koy çalışır evet. Modunda.
Kulaklığın en büyük özelliği tabii ki direkt olarak kör düğüm olması her kulaklıkta olduğu gibi. Ama tabii giriş yakının standart kulaklıklarla aynı olmasından dolayı arkadaşlar telefonunuzu aldığınız bir kulaklığı da direkt olarak PlayStation 4 üzerinden kullanabiliyorsunuz ki yapılan incelemelere hani yurt dışındaki detaylı incelemelere baktığımızda kendi kulaklığınızda kullanmanız herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Hatta daha iyi ses kalitesi alabiliyorsunuz gibi detaylar da var. Şimdi kontrolörle ilgili tabii ki biz Gamescom zamanı özellikle ikisi bir programında da oldukça fazla konuşmuştuk.
Evet, doğru.
Hani kontrolörü arkadaşlar şöyle elinize aldığınız zaman zaten direkt olarak farkını hissediyorsunuz. Çünkü mükemmel bir şekilde ergonomiye sahip ve elinize tam olarak oturuyor. Hani kontrolöre baktığımızda işte Blacklight gibi bedava free to play oyunları da denedik ki PlayStation 4'ün herhalde en önemli özelliklerinden birisi free to play oyunlara sahip olması.
Free to play'e sahip olmasının yanında free to play oynamak için herhangi bir gold üyeliği yani paralı üyeliğe ev sahipliği yapmanıza gerek yok. Direkt olarak indiriyorsunuz, oynamaya başlıyorsunuz konsolda.
Yani henüz incelemesinde tabii ki bazı oyunları test edeceğiz ama geldiği gibi oyunları alamadık. Fakat baktık free to play oyunlar var mesela, açıp oynama şansına eriştik ki hani Talha sen mesela Blacklight'ı PC'de de oynadın.
Evet.
Hani PlayStation 3 koluyla da kıyasladığımızda ben oldukça ergonomisini iyi bulduğumu söyleyebilirim.
Yani zaten PlayStation 3'ün yani bu kontrolcü bayağı bir sıkıntı olmuştu şeyle FPS oyunlarında. Ben hatta PlayStation 3'te shooter oyunu oynayanları alkışlamıştım yani tebrik etmiştim kendilerini. Tabii ki de alışan insan için PlayStation 3 kontrolcüsü büyük sıkıntı oluşturmaz. Ama Xbox One yani Xbox 360 kontrolcüsünü deneyimeden bir insan için tekrar yani PlayStation 3 kontrolcüsünü ele alıp da shooter oyunu oynamak çok büyük sıkıntı. Ama yani baktığımız zaman PlayStation 4'ün DualShock 4 kontrolcüsü ben buradayım diyor. Yani elinize aldığınız zaman kendini hissettiriyor. Elinize oturuyor.
Zaten üst düzeyde tutulmuş.
Özellikle analogların daha böyle nasıl desem yani PlayStation 3'te sanki böyle biraz daha robotik hareket ediyordun ama PlayStation 4 kontrolcüsünde daha yumuşak hareketler gerçekleştirebiliyorsun. Shooter oyunlarında. Tabii bahsettiğimi sadece Black Light Retribution'u oynayarak elde ettiğimiz bilgilerden yola çıkarak konuşuyoruz, böyle şeyler söylüyoruz. Bilmiyorum, ben gayet başarılı buldum ama Xbox 360 kontrolcüsü kadar da etkileyici değil açıkçası.
Tabii ki hani şey olarak çağ atlama.
Şimdi birçok insan merak etmiş zaten Xbox 360'dan çok daha mı iyi falan diye. Şimdi şöyle garip bir durum var arkadaşlar. Xbox 360'ın kontrolcüsü gerçekten çok iyi. Hatta birçok ödül de aldı biliyorsunuz. Ve oyun dünyasında en iyi kontrol ünitesi sayılıyor.
Yani, PC'de bile onu kullanıyoruz
evet,
şu anda.
Evet, PC'de bile onu çok rahat kullanıp FPS oynayabiliyorsunuz. PlayStation 3'ün kontrolcüsü doğal olarak geride kalmıştı. Zaten kaç jenerasyondur aynı kumandayla geliyorlar ve bir değişikliğe ihtiyacı vardı. PlayStation 4 ile beraber geçinen kumanda PlayStation 3'ü oranla çok daha iyi. Yani PlayStation 3'ün aslında Xbox 160 kumandasıyla harmanlanmış ve ortasının bulunmuş hali. Çünkü Xbox 160'ın kumandası daha çok shooter oyunlarına yönelik. First person shooter oyunu oynuyorsunuz ama aksiyon oyununa geldiğinizde hack and slash olarak isimlendirilen ilerle adam döv olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz evet. bizim oyunlara geldiğinizde bileğinizi ağrıtıyor, parmaklarınızı ağrıtıyordu genel yapısı itibariyle. Çünkü aslında kontrolcü daha çok FPS oynanır, futbol oyunu oynanır gibi oyunlar için tasarlanmış. PlayStation 3'ün kontrolcüsü ise hack and slash'ta daha iyi arcade oyunlarda. Daha rahat kumanda edebiliyorsunuz. PlayStation 4'ün kontrolcüsünde ise biraz FPS'ye odaklanılmış.
Trigger tuşlarından evet. dolayı.
Biraz hack and slash'a odaklanılmış. Spor oyunları için de yine rahat bir ergonomi var. Tam ortası bulunmuş. Xbox 160'da FPS oynamak hala daha kolay. Bunun evet. altını çizelim. Ama Xbox One'a geçtiğinizde Xbox One'da ergonomi tamamen değişiyor. Xbox One'un kumandası da Xbox 160'tan biraz geri bize göre.
Ya bana göre bayağı bir geri. Çünkü özellikle trigger tuş kısmında bayağı bir değişikliğe gitmişler. Hani daha önce Gamescom gibi fuarlarda deneme şansına eriştik. Hani FPS konusunda zaten ön planda olan bir kumandayı işte böyle action adventure tarzı oyunlara da böyle uyumlu hale getireceklerine var olan şeyi de hani derler ya işte pirince giderken evdeki bulgurdan da olduk gibi bu trigger tuşlarındaki ergonomi de bozulmuş. Ama hani kontrollerdeki ilerleme olarak herhalde PlayStation 4'ün bu nesilde daha iyi çalıştığını kesinlikle söyleyebiliriz. Benim aklım aslında sen orada şey derken hani 3 nesildir aynı kumandayı kullanıyor derken bir PlayStation 3'ün çıkışında muz gibi bir kumanda evet. vardı. Evet. O geldi. İyi ki öyle bir şey tercih etmediler tabii ki. Burada hani kumandayı genel olarak beğendiğimizi herhalde söyleyebiliriz.
Bir de ekstra olarak şunu söyleyelim. Bu kumandanın özellikleri birazcık daha fazla. Üstüne dokunmatik bir yüzey de var. Mesela son yetkilileriyle konuşuyoruz. Onlar ilk izlenimleriniz nasıl cihazda falan diye hani sordular. Açıkçası dedik kumanda oldukça iyi yol almışsınız ve biliyorsunuz Türkçe oyunlar da açıklandı. Keyzone falan artık yani Türkçe dublajla gelecek. Türkçe dublaj olmayan oyunlar da Türkiye'de Sony eğer markası varsa üstünde Türkçe altyazı olarak gelecekler. Bunlar da açıklandı yani yeni nesilde de artık Türkçe akımı devam ediyor.
Daha yoğun bir şekilde devam edecek.
Evet. Tebrik ettik bu yüzden. Onlar dediler ki aslında dediler bunlar yeni oyunlar ama bizim asıl merak ettiğimiz şey şu dokunmatik yüzeyi kullanan oyunlar nasıl olacak? Hani bizi en çok heyecanlandıran kısım o dediler. Çünkü kumandaya baktığımızda en yenilikçi kısım aslında o dokunmatik yüzey.
Yani muhtemelen şu anda hani Killzone falan bildiğim 1-1,5 yıl öncesinden geliştirilmeye başlandı ki o zaman muhtemelen kontrolünün son prototipi belli değildi. O yüzden ilk çıkan ilk parti oyunlarda hani tam olarak özelliklerin kullanıldığını görmüyoruz ki işte hani bu kumandanın önündeki ışıkta bile farklı o neydi? Game Room muydu bir oyunda hani yaratıkları falan evet. fırlatıyorsun. Çok farklı kullanılacağını görüyoruz. Muhtemelen Sony'nin birinci parti firmaları İlerleyen dönemlerde evet. özellikle Medio Molekül gibi firmalar herhalde kumandanın suyunu çıkartacak.
Kısa yol oluşturmadı. Mesela benim aklıma ne geliyor? Call of Duty oynarken bıçak sallamayı direkt dokunmatik ekrana yani bir
olabilir
çizgi
yani.
Hareketi olabilir. Atarak aynı şeyi ekranda yapabilirsin. Yani en basitinden bu söylediğim. Hem hissiyat açısından hani tuşa dokunmaktansa o bıçak hareketini sen dokunmatik ekranda yapman daha etkileyici olur. Bunun dışında üzerindeki mikrofon da güzel olmuş.
Hoparlör aslında. Hoparlör, üfleme gibi
hem mikrofon hem hoparlör. O da iş yapabilir yani sonuçta Wii U'da ve Wii'de gördüğümüz özelliklerdi bunlardı zaten sen biliyorsun Mesut. Evet. Onlar da farklı şekilde kullanılarsa oyunlarda etkileyici olabilir.
Peki buradan aslında bir diğer önemli detaya geçelim. Tabii konsolun arayüzü biliyorsunuz PlayStation 3'te arkadaşlar sürekli gelen güncellemelerle birlikte menündeki hani bir türlü ulaşılamamazlıktan dolayı bayağı bir eleştirmiştik. Evet. Ama hani kontrollerde nasıl ilk aldığımızda böyle bir doyuruculuk verdi. Herhalde PlayStation 4'ün menüsünde de bu doyuruculuğu aldığımızı söyleyebiliriz.
Şimdi şunu söyleyelim, arayüzü gösteriyoruz size ama arayüzü Türkçe arayüz olarak gösteremiyoruz henüz. Çünkü 29 Kasım'a kadar bir maalesef. Ambargo var. Doğal olarak Avrupa'da henüz daha lansman çıkmadığı için biz Avrupa'da yayınlanmış olan arayüzü
görüyoruz. Yabancı sitelerin şu anda şeyini izliyorsun.
Evet, videoları dönüyor. Şunu net bir şekilde söyleyelim sizlere. arayüz genel olarak böyle uzaktan video ile izlediğinizde Xbox One'ın arayüzüne, hatta Xbox 360'ın arayüzüne bile yaklaşamamış gibi görünüyor. Çok basit duruyor. Böyle sadece yazılardan oluşan bir arayüzmüş gibi görünüyor.
PS3'tekine bayağı benziyor aslında.
Evet. Ama kullanmaya başladığınızda inanılmaz süpersonik hızla çalışan bir arayüzle karşılaşıyorsunuz ve istediğiniz noktaya çok hızlı bir şekilde ulaşıyorsunuz. Çünkü tatlı yapının ötesinde iki tane aslında sıra konulmuş. Üst sıraya geçiyorsun, daha çok ayrıntılı ayarlara geçiyorsun. İşte parti chat oluşturuyorsun, ayarlara gidiyorsun.
Ana menü.
Markete giriyorsun, ana menü. Alt menüye geçiyorsunuz, burada kısa yollarınız var. Oyunlara hızla erişiyorsun, Twitch TV'ye giriyorsun. İşte Twitch TV'ye tıklıyorsunuz. Aşağı menüden hani herhangi bir şeyi seçmek, canlı yayına girmek, canlı yayını izlemek, çıkmak. İnanılmaz hızlı ve kolay. Yani cihaz hiçbir zaman beklemiyor. Hiçbir şey için sizi bekletmiyor. PlayStation 3'te veya Xbox 360'da şöyle bir olay vardı. Bir uygulamayı açıyordun. Hop bir menü. Bekle diyordu, yüklüyorum. Uygulamaya giriyordun. Uygulamadan sonra çıkıyordun. Hop yine bir menü geliyordu. Bekle. Ben seni
ana menüye PlayStation 3'ün ana menüsünde gezinirken bile böyle sanki bazen dur nereye gidiyorsun falan gibi verimden bir şey yapıyordu. Sıkıntı oluyordu. Ya ben PlayStation 4'ün de menüsünü çok akıcı buldum dediğin gibi. Hakikaten yağ gibi akıyor.
Evet.
İnsanı bekletmiyor. Mesela az önce Black Light Retribution'da share butonuna bastım. Chat diye istersen videonu editle, istersen fotoğraf çek, istersen Twitch'e yayınını sun gibisinden özellikleri chat diyor, ekrana veriyor. Ya benim beğenmediğim şey genel itibariyle, tabii ki bu insanların görüşüne göre değişir ama baktığın zaman menü böyle bir, özellikle PlayStation 3'te ya açtığın zaman ben böyle diyordum ya, tapu kadastro memuru gibi hissediyordum kendimi. Ya oyun konsolu açmamışım da sanki bir MS-DOS komutu üzerinde çalışacakmışım gibi falan hissediyordum. Alışırsın zamanla, problem değil. Eğer kullanış açısından elverişliyse PlayStation 4'te keza öyle. Ben yine PlayStation 4'ün arayüzünü yani tasarım açısından çok beğenmedim. Hani sen dedin ya çok basit duruyor diye. Hı-hı. Evet ama akıcılık anlamında ve kullanış açısından gerçekten çok başarılı.
Ya burada herhalde hızla ilgili şey örneğini verebiliriz. Hani eskiden PSN Store'a girdiğinizde arkadaşlar veya bir oyunun için bir indirilebilir paket almak istediğinizde işte oyunu arıyordunuz, oyunun içerisine giriyordunuz. Oradan işte indirilebilir içeriklerine giriyordunuz. Giriyordunuz da giriyordunuz. Tabii bunların hepsinde bir yükleme meydana geliyordu. Fakat burada bir oyuna sahipseniz, diyelim ki işte Black Light'ı indirdiniz. Bu alt taraftaki ikinci menü dediğimiz kısımda hemen Black Light'ın üstüne geliyorsunuz. Ve geldiğiniz anda alt tarafta oyunun PSN sayfası açılıyor. Ve evet, oradan direkt olarak içeriklere çok hızlı bir şekilde ulaşıyorsunuz.
Yani oyunun Facebook profili gibi düşünebilirsiniz. Evet. O profiline hani ulaşıyorsunuz.
Burada böyle şeyi söylemek lazım. Tabii ki bir Xbox Live gibi çok makyajlanmış, işte her şeye böyle ulaşabildiğim bir menü tasarımına sahip değil. Fakat bu menünün en önemli özelliği herhangi bir işlem gücü yemiyor. Bir RAM ihtiyacına ihtiyaç duymuyor. Ve daha da önemlisi hani ihtiyacınız olan şeylere çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.
Evet, Xbox mesela One'da yine çok görsel olarak güçlendirilmiş bir arayüz var ama iki tane çekirdek sadece bu işletim sisteminden ayrılmıştığında programcılara cihazdaki altı çekirdeği kullanma hakkı verilmiş. Hani makinelerin hepsi oyun için kullanılsa daha iyi olur. Çünkü işletim sisteminde tek yapacağınız şey aslında günün sonunda ya internette gezinecekseniz browser'ı çalıştırırsınız, ya YouTube'a girersin, ya Twitch'i izlersin. Ama daha çok oyun oynarsın.
Yani bu cihazın zaten biraz oyun konsolu zaten. Xbox One'ın çıkışını yaptı o da 22 Kasım tarihinde. En çok eleştirilen yönlerinden birisi. Aslında eleştirmek değil de oyun konsolunu deneyimeden kişilerin söylediği şey, tamam Kinect güzel, menülerde gezinmek güzel ama bunu her zaman yapmak istemeyebilirim. Yani sürekli bir cihazla konuşmak menülerde gezinirken herkesin tercih edebileceği bir şey değildir diye düşünüyorum ben de.
Ya menüden 2 dakikada tık tık tık seçebileceğim bir şeyi yani komut vermek bazen insana zor geliyor. Ben hep söylerim. Mesela Kinect'te diyorlar ki el hareketinizle sayfaları döndürün. Ya ben tek bir parmağımla yapabildiğim hareketi niye kolumu kullanarak yapayım? Bu geri gitmektir aslında. İleri evet, gitmek değildir yani.
Ya teknolojik canım olarak güzel bir yenilik ama hani kullanım açısından yani kimse hani nasıl ki
her zaman tercih edeceğim bir şey değil yani.
Ya şeydi hani asıl oyuncular nasıl Kinect tabii ki çok güzel, işte normal PlayStation kamerasıyla da ilgili çok güzel oyunlar geliyor ama oyuncu dediğin arkadaş alır böyle yaslanır.
Yaslanır.
Hani kontrolörü bir eline alır yani, oradan çatır çatır işte cipsini yer, işte içeceğini içer. Yani bana göre oyunculuk böyle olduğu için tabii ki diğer parti oyunlarını ayırmak lazım. Onlar hani kalabalık geldiği zaman şey yaparsın ama işte Kinect'le menü kontrol etme, şey yapma falan bunlar bilmiyorum. Bana da çok fazla şey yapmıyor. Yani PlayStation için de geçerli bu. Sadece
evet,
Xbox'ı kötülüyormuşuz gibi olmasın.
PlayStation'da da sesli komut falan var evet, ama yani menüden zaten 2 dakikada gamepad'den gidebiliyorsam, saniyeler içinde istediğim yere ulaşabiliyorsam.
Ya bir oyun konsolunun tek odağı bu olmaması gerekli. Hepimiz o konuda hemfikiriz
evet,
herhalde.
Hepimiz hemfikiriz. PlayStation 4 ile ilgili incelememiz 29 Kasım'da. Yani gelecek haftaki ikisi birde olacak. İkisi bir PlayStation 4 özel olacak doğal olarak. Başka bir şey olmayacak. Takacağız dev televizyonumuza. Oturacağız başına ve uzun uzun konuşacağız aslında.
Her şeyini irdeleyeceğiz yani.
Her şeyini irdeleyeceğiz. Diyeceksiniz ki dünyada hani zaten yapılmadı mı? Her şey irdelendi. Ama bir de biz yapalım. Bizden yorumlarınızı duyun. Hatta belki de Bilmiyorum, canlı yayında yapabiliriz aslında.
Olabilir
değişikli
aslında,
bir şey olabilir. Hani şimdiden sözünü vermeyelim ama canlı yayın yaparsak sizden gelen sorular vesaire eşliğinde.
Veya şey olabilir, hani konsolun sonuçta yakıt çekimleri falan canlı yayında zor olacağı için bir ikisi bir özel yaparız. Daha sonra canlı yayında oyunda
evet,
oynayabiliriz.
Böyle insanlarla beraber olur. Ne istiyorlarsa onu açarız, onu gösteririz. Öyle bir canlı yayında yapabiliriz. Konsol şu an bizde. Evet, biliyorsunuz. Oynuyoruz da, işin kötü tarafı da bu sizler için. Oynamaya da başladık. İlk gün geldiğinde PSN'e falan giremiyorduk ama onları da hallettik. Bir şekilde şu anda oyun indirip oynuyoruz alete. Bir hafta daha oynayalım, sonra konuşacağız sizlerle. Şimdi ben diğer teknoloji haberlerine geçiyorum. İstersen yavaş yavaş da kenara koyalım da.
Şöyle kalabalığı.
Dikkati dağıtmayalım. Bize odaklansın tam olarak izleyicimiz Ersin. Çünkü konsol orada duruyor. Benim de
evet,
dikkatimi dağıtıyor.
Ben yavaş yavaş kenara doğru.
Ona kayıp düşmesin de.
Bayağı da iki büklüm oldum yani kaldırırken.
Alet biraz ağır, evet. Şimdi yine kontrolcü haberleriyle başlayalım. Biliyorsunuz iOS 7.0 ile beraber artık Apple cihazlarda, Apple'ın bu tabletleri ve cep telefonlarına Gamepad desteği geldi. Ve Gamepad desteği işletim sistemi seviyesinde olması sayesinde de Apple tarafında hep bu böyle oluyor iOS işletim sisteminde. Hızlı bir yayılım görüyoruz. Yani oyunlarda birdenbire bütün oyunların desteklediği bir altyapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Logitech ve benzeri üreticiler de tabii ki bu fırsatı kaçırmadılar ve bazı kontrolcü aksesuarlarını piyasaya sürdüler. Ben ilk olarak Logitech'le başlamak istiyorum. Çünkü Logitech'in kontrolcüsü birazcık enteresan. PowerShell ismini taşıyor. PowerShell denmesinde oradaki güç kelimesinin gelişi de içerisinde ek bir batarya var ve telefonunuzu şarj edebiliyor. Buraya kadar her şey güzel. Ama kontrolcüye genel olarak baktığımızda üzerinde sadece bir tane dijital yön tuşu var. Bir de işte fonksiyon tuşları var. Tekme yumruk olarak atayabileceğimiz.
Hani nasıl PowerShell?
Analog yok. Yani anlatabiliyor muyum? Analog olmayınca FPS oynayamayacağım. Kullanıcıların bugün cep telefonunda zorlandığı şeyler zaten FPS oyunları. Mario'ydu falan bunları, yani benzer oyunları, perform oyunu oynuyoruz zaten yani. Yani
evet. Benim aklıma ilk şey geldi kontrolcü görünce. Hani direkt SNES kontrolör geldi. Böyle küçük bir kareydi hani. Bir yön tuşu, iki tane şey tuşu falan. Ama hani baktığımızda analogun olmaması, mesela şeyle kıyaslayacağım ben direkt olarak. Belki hani yer analog sonuçta bir çıkıntıya sahip bir şey. Ama mesela Nintendo ne yaptı 3DS'de? Bir slide pad gibi bir şey koydu. Yani
circle pad ile
evet,
birlikte.
Circle pad ile birlikte. Hani FPS oyunlarında mükemmel bir şekilde oynayabiliyorsunuz ve İşte konsolu bile kapağını kapattığınızda herhangi bir orada bir çıkıntılık yaratmıyor. Ama burada hani direkt olarak D-pad dediğimiz sistemin kullanılması yani FPS'lerde ne kadar başarılı olur? Bence hiç başarılı olmaz.
Zaten yani. Hani bunu niye alayım?
Evet.
FPS oynayamayacağım. Hassas oyunlar var. Sadece FPS'de de değil. Bazı hassas oyunlar var. Hack and slash oyunlarda da artık analog evet. tipi kontrolcüye ihtiyacın oluyor. Çünkü strat köprüsü gibi bir yer yapıyorlar. Dengeli yani geçtikten aşağı düşürsün yani.
Ya şey var zaten. D-pad artık normal bizim masaüstü kontrollerde bile sadece silah değiştirmede evet. falan veya onun dışında biz en son hatırlıyorsan Brothers A Tale of Two Sons evet. oynamıştık. Orada bile mesela adventure tarzı bir oyun D-pad'i kullanmıyorsun. Analoglara yayılmış durumda. Çünkü analogla yapmış olduğun kontroller daha yumuşak, daha organik diyeyim. Yani evet. D-pad'e oranla. D-pad artık eskidi. Yani sadece alternatif bir seçenek olabiliyor.
Şimdi fiyatı da yüksek gelmiş kullanıcılara çünkü 99 Euro'da bir fiyatı var. Ama 99 dolarlık Moga'nın bir Ace Power isimli kontrolcüsü var ki işte bu olmuş diyoruz çünkü iki tane analog yön tuşuna sahip ve bu analog tuşlar Xbox 160'daki gibi
çaprazlama
yerleştirilmiş.
FPS'de olur diyorsun yani.
Şimdi bu olmuş yani. Bu cihazı olmuş. Yani bunda da pil var. Ama bunda Ace Power demişler. Zaten Power'ı bir şekilde koyuyorlar içinde pil olduğu zaman herhalde. Kaçırmıyorlar. Bu cihaz olmuş. Logitech'in biraz daha çalışması lazım. Ben Logitech'ten daha iyisini beklerdim. Bana
yani
o da garip geldi.
Evet. Hani Logitech böylesi şeylerde işte tasarımda çok önemli bir firma. Hani niye böyle bir şey yapmışlar?
Nazar
görmek
değmiş.
Lazım. Belki de bir basıyorsun düğmeye şey çıkıyor altından. Vujt anlamak mı? Onu merak etmeye
vallahi Ersin
yani.
Artık hayallerine kalacak geri tarafı. Benim şu an teknoloji olarak başlayacağım PlayStation 4 sonrasında bu haberler.
Evet. Buradan hemen aslında Mesut sen hani PlayStation 4'ü konuşurken bir ufaktan giriş yaptın arkadaşlar. Sony Türkiye yaptığı açıklamada PlayStation 4 için ilk etapta gelecek olan Türkçe oyunları açıkladı. Bu oyunlara baktığımızda PlayStation çıkışıyla birlikte raflardaki yerini alacak Killzone Shadowfall ki hani çıkışının en önemli oyunlarından birisi. Ve hani Kinect isimli oyunun her ne kadar inceleme puanları çok düşük olsa da ve hani benim de bir oyuncu olarak çok fazla merakım olmasa da daha çok küçük yaştaki oyunculara hitap ettiği için de tabii ki önemli. Türkçe olacağını duyurdu. Ondan sonra ise arkadaşlar Şubat ve Mart döneminde Infamous Second Son ki benim PlayStation 4'te gerçekten en çok merak ettiğim oyunlardan birisi. Gamescom'da hani izlediğimde gözlerime inanamamıştım. Çünkü grafiksel olarak çok başarılı, oynanış dinamikleri çok hızlı ve direkt olarak 1080p gibi hani 60 FPS'de çalışmasıyla da önemli bir yere sahip. ve Drive Club. Bu da gene bir kalburüstü oyun diyebiliriz herhalde. Mesela sen de test ettin. Türkçe olarak raflardaki yerini alacak. Hani baktığımızda konsol işte Aralık 13'te raflara çıkıyor ve 4 aylık bir sürede 4 tane oyunun Türkçe olarak piyasaya çıkacağını görüyoruz. Hani bu konuda Sony Türkiye'yi tebrik etmek lazım. PlayStation 3'te böyle başladıkları bu ilerlemeyi muhtemelen PlayStation 4'te daha da arttırarak devam ettirecekler.
Evet, gerçekten güzel gelişmeler her.
Sizin yani hani oyunlar hakkında ne, ha şey soracağım ben mesela. Fiyat konusunda birçok tartışma var. Hani oyunların Türkçe gelmesiyle ilgili çok yorumlara baktığımızda
olumlu yorumlar var.
Son tarafı evet çok olumlu, hani işte Xbox'cı dediğimiz taraftan da böyle çok olumlu yorumlar var. Fakat fiyata geldiğinde hani iki tarafta da çok çekimser insanların olduğunu görüyoruz ki fiyatı 200 lira olarak açıklanmış durumda.
Şimdi Türkiye'de oyunlar pahalı. Yani Türkçe olarak oynamak için bir oyuna 100 lira ekstradan vermek ister miyim? Açıkçası ben vermezdim herhalde. Neden? Çünkü yabancı dili bir şekilde anlıyorum. Yani evet. %100 olmasa da bütün oyunun konusunu %100 o Türkçe gibi sindiremesem de anlıyorum. Bana yetiyor. Onun için herhalde ekstra para vermem. Ama düşünüyorum şimdi bir liseye giden arkadaşımızı. Onun için Türkçe oyun oynamak çok daha avantajlı. Ama bu sefer de liseye giden arkadaş nasıl ekstra fazla para
ya
verecek?
Şöyle bir şey söyleyeceğim.
Baba bir 200 kağıt atsana bir şey.
O var bir de yani tabii ki de bak Türkçe oyunların o gelmesini kesinlikle küçümsemiyorum ama mesela benim İngilizce seviyesini bu şey raddeye getirmem, yani yabancı bir insanla konuşabilecek raddeye getirmem en büyük sebeplerinden bir tanesi yabancı oyunlar, yani İngilizce evet, oyunları oyna bak. Açıp bakıyordum bunlar ne söylemiş falan gibisinden. Bu şekilde ilerletiyor. Çünkü oyunlarla alakalı olduğumuz için. Ama bunun dışında tabii Türkçe oyun güzel. Senin dediğin gibi anlamayan insanlar için. Veya adam mesela çok da ilgilenmek istemiyordur. Adam İngilizce bilmiyordur. Yani illa lise öğrencisi falan olmasına gerek yok. Açar. Nasıl bir film izliyorsa oyunu da o şekilde evet, deneyim etmek istiyordur. Ama 200 lira evet. Ya yani 220 lira daha önce konuşmuştuk. Grand Theft Auto satılıyordu. Ona da yani buradan yavaş dedik ama.
Ya burada herhalde önemli olan nokta şimdi hani bu oyunun Türkçeleştirilmesi, dublaj gibi, altyazı gibi tabii ki bunların bir maliyeti var. Hani bu maliyet bu oyunun fiyatına yansıtılıyor mu? Çünkü normalde sen bu oyunu aldığında zaten istersen İngilizce de oynayabileceksin. Hani sonuçta yurt dışından alacağınızı oyunu Türkiye'den alacaksınız ve Türkiye pazarına ya bir katkınız
bana
olacak.
Bana şey garip geliyor şimdi, Rusya'ya bakıyorsun. Rusya genel olarak hani sahip oldukları böyle kaynakları kullanma bakımından Türkiye'ye göre daha üstte. Yani petrol kullanabiliyor adamlar, doğalgaz satıyorlar vesaire ama oyunlar orada çok ucuza satılıyor. Evet.
İnanılmaz yani ucuz.
Çok ucuzlar orada. Genelde oradan almaya
kalkıyor. Ruskeyler satılıyor hep etrafta.
Ve Rusça oyunlarda. Şimdi adamlar ucuza sattığı için İngilizce oyun oynamıyorlar. Hem evet, ucuza alıyor hem Rusça alabiliyor. Demek ki burada bir denge kurulabiliyor. Şimdi yavaş yavaş bir geçiş sürecindeyiz. Yani ilk başta Türkçe oyunları görmeye başladık. Tamam, biraz hala fiyatlar pahalı. Bence bundan sonraki süreçte fiyat 2015 politikası gibi filan da, yani benim düşüncem bu. Fiyat olarak da avantajlı fiyatlar almaya başlayacağız. Teknoloji firmaları bunu yapmaya başladı. Mesela şu anda bir televizyonu Avrupa'da en ucuz Türkiye'den satın alabiliyorsunuz. Almanya'dan, Hollanda'dan gelip Türkiye'den televizyon alıp gidenler var. O kadar.
Vay, vay be.
Mesela tatile geldiklerini alıp gidiyorlar. Çünkü burada fiyatlar daha ucuz. Çünkü firmalar Türkiye özel fiyatlandırma çalışması yapıyorlar. Vergiler daha yüksek evet, ama televizyon daha ucuz. Nasıl oluyor? Demek ki rekabet bunu sağlıyor. Şimdi Microsoft gibi firmalar, yani şimdi Sony'yi tek başına bırakırsan ister istemez rekabet yok. Evet. Orada bir itici güç olması lazım. Ticaretin genelinde bu var.
Microsoft'ta da kesinlikle birazdan zaten evet, hafiften yani bir başlayacağız.
Diğer yani firmalar da Türkçe oyunlarıyla pazara girmeye başlarlarsa bir alternatif olacak. Bence fiyatlar aşağı doğru gitmeye başlayacak. Ya bir şekilde baskı kurulması
buradaki
lazım.
Buradaki sevindirici bir diğer şey de hani tabii ki işte fiyatların inmesini hepimiz bekliyoruz. Muhtemelen senin de söylediğin gibi 2014-2015'den itibaren fiyatlar düşecektir. Çünkü yabancı oyun firmaları da böyle bir Türkiye'de işte ofis açma planları var. Zaten free to play konusunda inanılmaz bir şu anda yatırım pazarı olarak gözüküyor. Hani ben büyük firmaların da yavaş yavaş geleceğini düşünüyorum. Bir de şey hani iyi burada artık Sony Türkiye bu Türkçe olayını bir klasikleştirme amacında. Hani bir oyun çıktığı zaman işte fiyatını falan tabii ki bunlar her şey tartışılır. Ama bu oyunun o seçiyorsunuz dil işte Fransızca var, İngilizce var, Rusça var, her işte Polonya dili bile var. Ama Türkçe'yi de orada görmek bence çok en önemli şeylerinden birisi herhalde bu. Çünkü bir baktığımız zaman 4-5 yani, yıl öncesinde.
Tabii ben de ona katılıyorum. Mesela şimdi Polonya dedin. Lehçe, ya Polonya'da ne kadar oyun satılıyordur ki lehçe dahil edilmiştir. Yani sadece ben oyun satışlarıyla alakalı olduğunu da düşünmüyorum bu işin. Yani çok oyun satılsın diye dil konmuş olacağını ya düşünmüyorum.
Oyun satışları bile ben şeyi garip buluyorum. Şimdi oyun satışlarıyla alakalı ister istemez. Bizde gerçekten çok az oyun satılıyor. Yani evet, şöyle bir garip durum var. Orijinal oyun alın dediğimiz zaman kopya kullanmak yani kötü bir alışkanlık. Hem yasal olarak yasak hem de insanlık olarak ayıp bir şeydir dediğimizde burada. bir sürü eleştiri geliyor. Yok işte biz asgari ücretten yani nasıl alalım onu falan diye. Arkadaş, bir dolarlık oyunu da kopya kullanıyorsun. Sonra kalkıp bana diyorsun ki ben asgari ücretten nasıl alayım?
Android...
Bir dolarlık oyunu ya alırken de... neyi düşündün
Android
yani?
Android mobil marketi şeyden yani geçilmiyor. Korsandan geçilmiyor yani. Android oynayanlar yani genelde beni bildiğim
korsan da kullanıyor yani. Adam Xbox 360'ı almış, onu deli gibi savunuyor. Aslında alma nedenlerinden bir tanesi 5 liraya oyun oynaması. Evet. Yani böyle garip garip şeyler var.
Yani belki konu çok dağılacak ama buradaki bir diğer bakış açısı da hani o kadar çok kopya oyun alıyor ki mesela. Hani kopya oyun alırken bile hani bir tanesini indirdin, tamam beğendin. Hepsi onu da oynayayım, bunu da oynayayım. Hani bir saatte...
Oyunların değeri de düşmüyor mu böylece?
Yani bir oyunu indirdiği zaman hani işte diyelim ki işte Assassin's Creed diyelim. Hani son oyunu böyle puanlar olarak da düşük. Yani o oyundan 2 saat keyif aldıysa sen oyuna düşük puan verdiğin zaman hani hakaret gibi geliyor. Diyor ki ya bu oyun nasıl bu kadar?
İşte, süper oyun.
Burada ama ona parasını verip almış olsa veya da hadi korsan indirdin sadece ayda bir tane oyun indirse mesela, tamam mı?
Öyle ama bak free to play'e geldiğinde yani. Free to play'e geldiğinde arkadaş ülkemizden çıkan paranın haddi hesabı yok evet. Ya oraya inanılmaz para harcanıyor. Yani
ki yani o kadar
bu firmaların her biri nereden baksanız yıllık olarak 2-3 milyon doları tokatlamadan gitmiyorlar yani. İnanılmaz cirolar yapıyorlar ki bu fiyatları hiçbir Türkçe oyun geliştiricisi şu ana kadar kazanamadı ülkede. Yani diyorlar ki kopya oyun vesaire ama free to play'ciler de deri gibi hasılat yapıyorlar.
Bir de oyunların hani Türkçeleştirilmesi için filan satış rakamları da işte 20 bini geçtiği zaman çok başarılı mesela gözüküyor. İşte God of War 3 gibi oyunlar işte 30 bin barajını filan geçtiler. Hani baktığımız zaman çok yüksek bir baraj olmadığını da görüyoruz. Çünkü Türkiye'deki gerçekten oyuncu kesimi çok fazla.
Evet.
Hani çok tamam,
genç nüfus da var.
Ama hani oyunların değerini de düşürüyor bu korsan oyunu. Evet. Korsan bile hani şunu söyleyeceğim. Bu oyun puanlarının olsun. Sadece puanlar açısından değil. Oyunları eleştiren oyuncular da korsan da kullanıyorsalar mesela bir oyun diyelim ki bir ay 5 tane oyun çıkacak. Onlardan bir tanesini indirsinler sadece.
Değil mi?
O zaman evet oyunun değerini o zaman bile anlarlar ki parayı verip almanın değeri bambaşka bir şey.
Bir de şimdi yani. Şöyle düşünüyor birçok kişi. Yani ben sos savunmalara bakıyorum. Sanki orijinal oyun oynayanlar bütün oyunları oynuyor. Bütün oyunları ama.
Yok abi ayda yılda bir oyun yapıyoruz.
Ben orijinal oyun oynadığım için ben birçok oyunu oynayamıyorum. Ben Mortal Kombat'ı çok sevmeme rağmen evime almadım. Çünkü dedim ki bu oyun bu para yetmez. Ama gidip de kopyasını çekip de oynamadım. Almadım oyunu. Bu kadar basit bir şey yani. Seçim size ait. Almıyorsunuz. Fiyatının yüksek olduğunu gören firmada ondan sonra bir yıl sonra indirimden satıyor mu 25 dolara? O zaman alıyorsunuz. Yani alabilecek güce zaten bir şekilde oyunlar geliyor. Burada şunu karıştırmamaları lazım. Her oyunu oynamak zorunda değilsiniz yani.
Aslında her oyunu oynamak zorunda değilsinizden ziyade her oyunu çıktığı gibi oynamak zorunda değilsiniz.
Evet, o
mesela
da doğru.
Talha ile biz geçen gün konuşuyorduk. Witcher üçlemesi sen kaça almıştın Talha?
Steam'den aldım 3 dolara. Steam 1-2. Steam 1-2 diyorum. Witcher 1-2. Şimdi oynamaya başladım.
Ki baktığımız zaman Witcher 2 şu anda mesela oynasanız bana göre yeni nesil grafiklere sahip. Hani her daim oynanabilecek bir oyun. Oynamayan RPG severler varsa hani çıktığı gibi alma. Bak 2-3 dolardan kaç para? 10 lira bile yapmıyor yani. Aldığın zaman bu da sonuçta hani Türkiye'den alsan Türkiye pazarına gidiyor bu da. Hani diyor ki ya yıl geçmiş ama bu oyun bak bir şey var. Kıpraşma var yani. Belki de firma bakacak işte Witcher çıktı. 200 liradan diyelim hani Witcher'ı ismini şey olarak örnek olarak veriyorum. 200 liradan çıkış döneminde kaç tane satmış kardeşim? 5 adet satmış.
İndirime girdikten sonra
bir yıl sonra kaç satmış? Oo bayağı bir şey var. Dalgalanma var yani. Yani
demek
o zaman
ki fiyat
ne olacak?
Yanlış.
Yani fiyat politikası yanlış. Bu ülkeye yeni bir fiyat politikası getirmemiz lazım. Hani onun için ben hani korsan indirene bile diyorum ki yani 10 tane oyun indiriyorsanız bir tane oyun indirin. O oyunun değerini o zaman daha çok anlayacaksınız.
Evet, korsan indirenler de şunu bilsinler. Korsan hak değildir. Akıllılık da değildir. Bu sizin yapmanız gereken doğal bir davranış değildir. Hata olduğunu bilin. İndiriyorsanız indirin ama bunun doğru bir şey olduğunu savunuyorlar ya. Yani bazı arkadaşlar öyle bir şey yazmış ki sanki oyunu geliştiren firma anasını babasını soymuş, kazandıklarını cebine almış, böyle kaçırmış bunları, ülkeyi batırmak için şey çalışan dış mihrak bunlar. Bu da onu kopya çekerek ülkeyi kurtarmış.
Monte
Cristo sever yani böyle. Adam öyle bir savunma yazmış oraya.
Monte Cristo kontu diye hani onu şey yapmış.
Okuyorsunuz ya böyle bir kal geliyor orada böyle bir duruyorsunuz. Ya şimdi, cevap yazacak bir şey yok artık.
Ya ben de çok fazla siz zaten yeterince değindiniz. Kısaca bir şey söylemek istiyorum. Ben korsan kullanıma karşıyım. Kullanan insanın da hani gençlerin falan parası olmadığı için alın. Ama bunu savunma konusunda
savunma
evet.
Konusu
bakın ya yani bunu savunmak ayrı bir şeydir. Ya yapıyorum ama ileride para kazandığım zaman hakkını vererek alırım dersin ayrı mesela. Ben de PlayStation 1 döneminde biz şöyle bir şey vardı. PlayStation 1 döneminde orijinal oyun ne olduğunu bilmiyorduk biz arkadaşlar. Yani alıyorduk biz onları orijinal oyun zannediyorduk. Takıyorduk çalışıyordu. Ama şimdi ben GameCube döneminde başladım orijinal oyun kullanmaya ve gerçek anlamda hem oyunların değerini anlıyorsun çünkü ve çıktığı zaman da şunu diyorsun ya acaba bu oyun eder mi?
Almaya değer mi?
Değer mi, değmez mi? Şimdi her şeyi yuvarsan, bu gelse insanın genelinde olan bir istek. Her şeye ulaşmak istiyor ama bu oyunlarda da, oyuncularda da böyle. Ya en azından şunu söylemesi lazım insanın. Ya tamam, korsan doğru bir şey değil, alıyorum ama yani desteklememem lazım. En azından ya sesimi çıkartmayayım demesi lazım hani. Benim senin dediğin konuya
hani
katılıyorum.
Korsan tarafında hani tamam, öğrencidir. Gerçekten de mesela bir öğrenci için, üniversite öğrencisi için bile hani ben kendi dönemimden hatırlıyorum. Bir işte 200 lira inanılmaz bir para. Ya yani. Bizim, neredeyse benim aylık masrafım, canım, yemek masrafı.
Aylık masrafın aylık ama 200 lira harcasan lisede birçok insan için.
Ya ben oyuncuyum abi. Ben bile şey yapıyorum, alırken düşünüyorum yani.
Korsanda şöyle bir şey var. Hani açgözlülük var yani. Bunu da alayım. Hani bunu da indireyim. O bu düşmüş. Hemen düşer düşmez mesela şey oluyor. İşte yarın indireceğine gece nöbete kalkıyor falan. Hani indireyim de evet, sabaha oynayayım falan gibisinden.
Bir de şöyle
hani
bir
bu açgözlülük
kısım var. Yani. Sen
korsan
indiriyorsanız
arkadaşlar.
Diyorsun Grand Theft Auto 5 geldi işte, kutusundan çıkartıyorsun falan. Abi biz bitirdik onu diyor adam.
Evet.
Adam korsan mı? İndirmiş bir de artistik yapıyor.
Benim yani canım, mesela incelemelerde de karşımıza çıkıyor. Aha ne bu ya, biz bitirdik diyor.
Ama neyse, bu konu konuş bitmeyecek. Ben teknoloji tarafında DDR4 belleklerle başlayayım. Çünkü bu da çok önemli, beklenen konulardan bir tanesi. Birçok soru geliyor bana. DDR4 belleklere ne zaman geçeceğiz abi diye. Büyük ihtimalle insanlar yeni bilgisayar alacaklar. Ve zaten DDR2 kullanıyorlar. DDR3 acaba belleklere para harcasam mı? Hani DDR3 destekli bir anakart mı alsam? Bekleyip DDR4 destekli bir anakart alıp hani geçmişken biraz daha uzun idare edecek bir sisteme mi geçsem diye merak ediyorlar. Arkadaşlar 2014'ün sonuna doğru, yani 2014'te tam olarak biz DDR4 bellekleri görmeye başlayacağız. Yavaş yavaş sistemlerde kullanıldığını göreceğiz. Ve DDR4 bellekler ne sağlayacak bize? Tabii ki doğal olarak DDR3'e göre çok daha hızlı çalışacaklar. Teknolojik atımlar PC'de böyle oluyor. Daha hızlı ve daha az enerji tüketen belleklerle tanışacağız. Bu önemli. Ama kesin yaygınlığa ulaşması, herkes tarafından alayım ya 16 GB alayım falan diye böyle uygun fiyata geldiği seviyeyi biz 2015'te göreceğiz.
2015 ortaları evet, hatta olacaktır.
Yani şu an genel olarak üreticilerin yaptığı açıklamalar da bu yönde. En sonunda Crucial'dan bir açıklama geldi. Çünkü şöyle bir düşünce var o tarafta da. Hani 2013 yılı bitmeden ilk DDR4 yongaları görürüz. 2014'te birazcık daha fazla hani yonga üreticisi ve şey piyasaya dahil olur. Ama 2015'te ancak yaygınlaşır.
Evet, yaygınlaşır.
Biz aslında 2014'ün ilk başında, ilk çeyreğinde bekliyorduk ilk DDR4 bellekler ama Crucial böyle bir atılım yaptı. Yıl bitmeden gelebilir gibi. Çünkü biliyorsunuz o tarafta da ticari açıdan büyük bir başarıdır aslında. İlk ürünü piyasaya sürerseniz piyasanın kaymağı denen bir olay vardır. O pahalı ürünü satıp en yüksek ciroyu oradan elde edebilirsiniz. En yüksek karı elde edersiniz. Samsung'dan da açıklamalar geldi. Mesela Samsung'un elinde şu an 2667 MHz hızında çalışan ve şu anki DDR3 belleklere göre %30 daha güç tüketen yongalar varmış ve bunun üretimine yavaş yavaş başlıyorlarmış. Yonga üretiminde şöyle bir durum var. Siz yonga üretiyorsunuz, üretimine başlıyorsunuz, düşük nanometreli üretim teknolojilerini kullanıyorsunuz. İlk başta bazı hatalardan dolayı, teknolojinin yetersizliğinden kaynaklı olarak, eksikliklerden dolayı ilk ürettiğiniz yongalar çalışmıyor. Ya da böyle 100 tane yonganın işte 50 tanesi çalışıyor, 50 tanesi çalışmıyor. Fire veriyorsun, maliyeti arttırıyor. Gün geçtikçe, üretim teknolojisi geliştikçe ne oluyor? 100 taneden 80 tanesi sağlam, 20 tanesi bozuk oluyor. Böylece fiyattan ucuzladığını görüyoruz. Bu yüzden ilk üretim partiler pahalı olacak. 2013'ün sonuna doğru belki görürüz. 2014'te zaten DDR4 bellekleri göreceğiz. Ama büyük ihtimalle o abi ki DDR4 bellekler ne zaman gelecek diyen soran kardeşlerimiz 2015'te ancak bizim gibi alabilir olacaklar.
Ya bir de şey var orada, hani teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki hani DDR4'ü bekleyeyim diye DDR4 çıktığında bile alsanız o bilgisayarı zaten 2 sene sonra, 1,5 sene sonra zaten eskimiş olacak yani o teknoloji.
Ya öyle
hani
olacak
beklemenin
ama
beklemenin bence çok bir şeyi yok.
Şöyle
yani
anlıyorum şu Ersin. Şimdi düşünsene 16 GB bellek yatırımı yapmışsın şu dakika. Ertesi ayda DDR4 çıkmış, daha hızlısı.
Tabii canım, hani bir o kadar kısa bir süre olduğu zaman evet, herkes insanlar cız işte eder ya.
Acaba insanı öyle mi diye düşünüyorlar çünkü ben de çok yaşadım. Ben bilgisayarımı okuduğum dönemde, şimdi babanın eline bakıyorsun, yapacak bir şey yok yani. O sıçramaları ben 2 yılda 3 yılda bir yaşardım ancak. 2 yılda bir, 3 yılda bir bilgisayarı upgrade edebiliyorsun. Doğal olarak o da bir kez şimdi öyle bir şansı var. 2 yıl daha bekleyecek çünkü. En azından yapmışken diyor, bir diğer daha iyi olsun. Yeni bir teknolojiyi kullanayım çünkü öğrenmeyi ve kullanmayı da seviyor insanımız. Bir diğer haberim de kasa beklentisi içinde olanlara. Biliyorsunuz sessiz hani kasalardan ve çok bahsediyoruz bunlardan. Sessiz kasalar önemli ve geniş bir kasa olması lazım. Cooler Master'da sessizliğe özenenler için sessizlik odaklı Midtower kasası Silencio. Böyle değişik.
Abi isim kalmadı artık yani firmalarda.
Silencio 652 isimli kasasının duyurusunu yapmış durumda. Kasa gerçekten ferah veren. Her yerinden böyle havanın giriş çıkışını mümkünüyet veren, imkan sağlayan bir yapıda. Ve aynı zamanda da üzerinde birçok fan olmasına rağmen bu fanların gürültü seviyesi hep 20 desibel altında tutulmuş. 30 desibel biliyorsunuz uyku sınırı olarak geçiyor. 20 desibel altındaki fanlarla beraber de en azından gayet kasa iyi, kendi kendine içindekileri soğuturken Hani işlemciden falan bahsetmiyorum tabii burada. Ses iskambliği başarabiliyor. Sabit diskinizi soğutabiliyor. İşte kasanın içindeki o hava sirkülasyonunu sağlıyor. Ama tabii ki ekran kartı ve işlemciniz kendi soğutucusunu kullanacak. Yapacak bir şey.
Yani orada da zaten soğutucuları şey koymak lazım. Yoksa kasa sessiz derken ekran kartı bir coşuyor ya böyle.
Evet.
O da tabii ki kötü oluyor. Buradan oyun tarafına geçtiğimizde aslında Talha sen daha yakından takip ettin.
Xbox One.
Evet, Xbox One çıkışını da konuşalım. Geçen hafta arkadaşlar PlayStation 4 çıkışını konuşmuştuk.
Evet, Xbox One bildiğiniz gibi arkadaşlar PlayStation 4'e kıyasla hem Amerika hem Avrupa'da 22 Kasım tarihinde çıkış yaptı. Tabii ki PlayStation 4'e kıyasla da daha az yerde çıkış yaptı. Çünkü PlayStation 4 ilk önce Amerika'ya odaklanıp 15 Kasım tarihinde çıkış yaptı. 29 Kasım tarihinde de Avrupa'da Xbox One'ın çıkış yaptığı şehirlere göre, ülkelere göre daha fazla ülkede çıkış yapacak. Xbox One hakkında zaten biliyorsunuz çok şey önceden de yazıldı. Gelen puanlara baktığımızda inceleme puanları iyi puanlar aldığını görüyoruz. Açıkçası ben bir donanıma puan verilmenin bilmiyorum siz daha işin içindesiniz ne kadar doğru olur yani bir donanımı hele yani oyun konsolu
sitesinde, oyun sitesinde puan olmazsa olmuyor anladığım kadarıyla o yüzden puan veriyor oyun sitesinde.
Ya oyun sitesinde oyuna puan vermek doğru da konsola puan vermek
ya şöyle bir şey aslında yani oyun konsolu henüz çıkış oyunlarıyla birkaç tane oyunla birlikte performans şey yapabiliyor.
Çıkış oyunları genelde hep tırt olur.
Ya şöyle bir şey söyleyeyim.
İşte bir olay vardı ben size onu söyleyeyim. Hı-hı. PlayStation 3'ün ilk çıkan oyunlarına veya hani oyun bulunabilirliğine 7 puan falan vermişler. Kullanıcılar yazmış arkadaş sen niye 7 puan veriyorsun bu PlayStation 4 ve yeni çıktı ve evet. Bu kadar oyunu var falan. Ona da şey yazmışlar. Tabii biz şu an için bu puanı verdik. İleride değişir. Ya ama yani saçma bir orada şey oluyor aslında.
Şey var o zaman. Vermeyeceksin o zaman o puanı.
Evet, vermeyeceksin. Şu an bu puan verilmeye uygun
değil. Şöyle bir saçmalıkla ben karşılaştım mesela. Killer Instinct isimli oyun biliyorsunuz arkadaşlar Xbox One'ın free to play oyunlarından bir tanesi. Direkt oyunu ücretsiz olarak indirip oynayabiliyorsunuz.
Karakterleri satın alıyorsunuz.
Satın alabiliyorsunuz parayla. Şimdi oyun puanları yayınlandı. Ya bilmiyorum isim vermiyorum. Site ismi vermiyorum arkadaşlar. Yabancı kaynaklı olsa bile. Ağababaların bir tanesi yayınlamış, puan da vermiş. Bir tane daha biraz daha müzmin bir site var. Diyor ki ya dedi biz yayınlamadık. Niye? Oyunun diyor henüz diyor online modları açık değil. Multiplayer modları açık değil, co-op modları açık değil. Öteki ağababam neyle inceledi? Nasıl verdi o puanı? Yani aynı hemen hemen aynı seviyede siteler bunlar. Hani birisi diyor ki dürüst bir şekilde ya herkese yetiştirmek için tam denememiş olmamak adına güzel bir şekilde inceleyelim. Online çıksın diye bekledik. Ötekisi puan veriyor. Yani ben çıkış oyunlarıyla bir konsolun kıyaslanamayacağını düşünüyorum. Mesela baktığınız zaman PlayStation 3'ün çıkış dönemindeki o hantal yapıdan son dönemde Last of Us patlamalarını görüyoruz. İşte
son yıl bile.
Beyond'ları görüyoruz falan. Yani
belki de PlayStation 3 ve Xbox 360 kısmından alıştılar. Çünkü PlayStation 3'e ilk verdikleri not aslında Xbox 360 karşısında bakmayız. Last of Us'la falan bile çok düzelecek seviyeye gelmedi. Hala daha online altyapısı işler evet. Acısında. Yani single player bir oyunla ben kalkıp da şey diyemem hala. Yani bu nesilde işte çok güçlü oldu falan diyemem. Çünkü Xbox 360'da öyle bir online altyapı vardı ki, öyle bir sistem vardı ki PlayStation hiçbir zaman puanını yükseltemedi. Bir tek PSN Network'te PlayStation 3'te ne vardı artı bence hani bana sorarsanız bedava oyun veriyordu. O da hatasından dolayı Battlefield'i falan verdi yani. Dedi ya tabii, ki böyle berbat bir sistem var bari Battlefield.
Yani o oynadı. Zaten hani online altyapısının çok da başarılı olmamasına istinaden böyle bir yola başvurdular. Hani
şey ücretsiz puan verilebilir sunuyor. Aslında hani belki Tala sözünü kestim ama hani oyunlara verilir. Yani oyuna bir şey demiyorum ama dediğin gibi bir karşılaştırma yani yapılmaz. Ama konsolun da altyapısına verilebilir. Yani menü
kesinlikle,
sistemine,
kesinlikle.
Arayüze, mesela ben arayüzü rahat kullandım yani der. Buna 10 üzerinden 9 verdim der. Kullanım kolaylığı bakımından.
Yazılım ayrı bir şey.
Yani evet. Teknik özelliklerine verebilirsin. Hı-hı. Hani dersin ki bu daha iyi, hani daha düşük. İşte günümüze göre hani
yeterli
değil, yetersiz.
Geleceğe yönelik değil
işte
gibi.
Altyapıya verirsin. İşte Twitch izleyebiliyorsun. YouTube evet. Uygulaması var. Zarttır ki mesela Xbox One'ın çıkışında Twitch uygulaması 2014'e sarttı mesela. Önümüzdeki yıldan itibaren aktif olacak. Hani bunlar değerlendirilebilir ama hani çıkış oyunlarıyla işte hani ileride artar puanı belki şeydir falan bunlar hani yuvarlak biraz
evet,
aslında
yuvarlak
açıklamalar.
Cevaplı.
Bana bilmiyorum hani saçma
evet,
geldi.
Bunun dışında arkadaşlar o zaman oyun inceleme puanlarına geçelim. Esas önemli olan şey yani Xbox One'ın bir donanım olarak değerli kılacak şey tabii ki de yani oyun konsollarının oyunlarıdır. Forza Motorsport aşırı derecede parlıyor. Forza Motorsport 5 zaten yapımcısı Turn 10 bu konuda çok kaliteli işler çıkaran bir firma. Daha önce Forza Horizon'la biraz arcade yapıya bürümüş.
Yani.
O şekilde de güzel bir iş çıkarmışlardı. Yani gayet başarılı puanlar görüyoruz. Zaten 1080p 60 FPS oranını yakalayan tek kendi oyunu diye biliyorum.
Tek oyun o zaman.
Onun dışında Dead Rising 3 de aslında oynanabilecek bir oyun olarak görüyoruz. Yani puanlar üzerinden konuşursak, gelen yorumlardan konuşursak ki FPS düşüşleri yaşanıyormuş. 13-14 FPS'ye kadar düşüyormuş. En çok merak edilen Rise, Crytek, bizim yerli malı Crytek'in yapmış olduğu Rise, Son of Rome maalesef yani görsel olarak çok iyi durumda. Yani teması, atmosferiyle birlikte
gerçek gibi deniyor
dönemi
yani.
Yakalayan gerçek bir yapıya sahip. Ancak oynanabilirlik olarak, ki biz daha önce de bunu belirtmiştik bir yabancı site, telefonu tuşlarına çevirmek ne kadar eğlenceliyse bu oyunu oynamak da o kadar ya eğlenceli demişti.
Ben videolarını izlemiştim. Videolarda bile bir oynanabilirlik sıkıntısı olduğu belliydi.
Şöyle bir durum var mesela. Quick Time Event var ama Quick Time Event'ı yapmasanız bile oyunu ilerlemeye devam ediyor. Quick Time Event yaptığınız zaman ekstradan puan kazanmış falan oluyorsunuz. Ya birazcık bu şey olmuş. Beyond veya Heavy Rain tarzının daha da casual hale getirilip sürülmüş hali gibi bir şey olmuş.
Gamescom'da oynadık Levent'le birlikte. Hatta video ilk bakış yapmıştık. Hani umut vadetme açısından ben bayağı övmüştüm. Hala da böyle sistemin düzeltilseydi keşke. Çok iyi olacağını düşünüyorum ama Quick Time'a, dövüş sistemi Quick Time'a çok fazla gidiyordu. Ve hani ben onu mesela bug zannediyordum. İşte bir şeye basmasanız bile Quick Time devam ediyor. Hani diyordum ki bu düzelir herhalde yani. Bunun düzelmeme gibi bir ihtimali yok.
Ama oyun Kinect oyunu.
Ama oyun çıktıktan sonra bu hatanın düzelmediğini görüyorsunuz.
Şimdi oyun
yani.
Kinect oyunu olduğu için ondan sonra hani Kinect'ten vazgeçilip buraya dönülmesi yani. Düzeltilemedi doğal olarak. Çünkü Kinect oyununda devam etmesi lazım.
Şöyle bir şey var zaten. Xbox One'ı Kinect dayatarak insanlara sunuyorlar. Hiçbir hardcore oyuncu Kinect'te bağımlı olmak istemiyor. Evet, yani doğru. Şey olarak görmüyor. Ama Microsoft tutturmuş, kardeşim sen hardcore oyunu ben sana bu şekilde de oynatacağım. İstemiyoruz kardeşim, Allah Allah, al Kinect istemiyoruz yani, bu kadar basit. Ya
Kinect bence oyunlarda en iyi, hani şeyde mesela FIFA'da mesela kullanıldı. İşte diyorsun ki Formation diyorsun, 4-4-2 işte diyorsun. Hani işte,
ha eyvallah, onlar da olur.
Hemen Formation değiştiriyor. Hani bu işte Start'a bas, menüye gir, formasyona gir, evet, değiştirdense Kinect'i kullanmak için mükemmel bir yöntem yani. Hani sen ama bu hardcore oyunlarda niye bunu
dayatmak çok yani? Şey hani, değil yani.
Nasıl da püf noktasını bulmak önemli yani bu işin. Onu güzel bir şekilde bulup kullanabiliyorsan bence mükemmel bir keyif
mesela
verebilir.
Mesela hani bağırdığın zaman filan hani hakeme ona göre evet, kart göstermeler falan böyle mantıklı şeylerdi.
Bu arada Xbox One'ın çıkışıyla ilgili herhalde en ilginç şeylerden birisi de biliyorsunuz entertainment özellikleri çok ön planda. Hatta incelemelerde de bu yönde çok fazla detay geliyor. Hani çok iyi ama bunları kullanmıyorsanız hani ne kadar yararlı olabilir? Şimdi TV özellikleri planda olduğu için HDMI in girişi var ve bu HDMI in girişinden arkadaşlar PlayStation 4 bağlamışlar konsola. Xbox One'ın içerisinde PlayStation 4 oynuyorsunuz. Hatta böyle şey yapanlar da var işte Xbox One'ı Xbox One'a bağlamış.
The Xbox Infinite içine, olmuş böyle. Evet,
PlayStation 4'ü bağlamış falan, bildiğin Consoleception gibi böyle içe konsol içinde konsol. Hatta şey Türkçe oyunlarla ilgili yorumlarda şey okumuştum. İşte Xbox One sahipleri de sevinsin. Konsol üzerinden Türkçe oyun görebilecekler.
PlayStation 4'e bağlayıp.
Burada aslında hani Microsoft Türkiye'ye de kısaca ben bir hani değinmek istiyorum. Hani Twitter adresine de bakıyorsunuz. İşte bugün hangi oyunu oynayacaksın? İşte en sevdiğin Xbox 360 oyunu nasıl falan gibi böyle bir nabız yoklama şeyleri var ama Xbox One'la ilgili arkadaşlar maalesef hiçbir açıklama yok.
En ufak.
Hani denir ki ya kardeşim getirmiyoruz. 2018'de getireceğiz ya. Hani şu anda düşünmüyoruz gibi böyle açıklama gelir. Hani bizim Xbox 360'ın Türkiye'ye çok geç geldi. Fakat çok fazla hani ikisi bir programda da çok sık konuştuk. Sevinmemizin nedeni ya bu adamlar Xbox 360 ile geldiler. Herhalde Xbox One'ın da çıkışıyla birlikte böyle bir altyapı oluşturmak için geldiler evet. diye düşünüyorduk. Fakat yani yeni nesile giriyorsunuz. Tüm dünyada konuşulan bir konsol. Oldukça Microsoft'un bana göre en önemli ürünlerinden birisi.
Evet doğru.
Ama Türkiye'ye baktığımızda Microsoft Türkiye maalesef ne bir açıklama yapıyor ne getireceğine dair bir detay var. Hani Xbox 360 ile bile şu anda ilgilenen bir şey yok. Hani basın tarafında bile hiç
sadece getirilip satılıyor.
Ne olduğunu bildi. Hani bildiğin üçüncü işte ya, tahta kale filan esnafı
Microsoft
getirmiş de şey
yazılım şirketi
gibi yani.
Ve Windows ve ofis ürünleri üstünden yani satışı üzerine odaklanmış ve kurumsal firmalarda doğal olarak sunucu odaklı yazılımlar satıyorlar. Şimdi bulut üstüne filan iş yapıyorlar. Sony gibi değil. Hani Sony değil, evet. PlayStation'a fokus olmuş. Türkiye'de bir ekiple çalışıyor. PlayStation ürün müdür dediğin zaman, onun altındaki insanlar dediğin zaman ulaşmaya çalıştığında hemen orada ulaşabileceğin, dokunabileceğin insanlar var. PR ajansı olsun, o sosyal medya ilişkiler kısmı olsun çok iyi çalışıyor.
Çok iyi.
Yani Sony yıllardır bu işi yapıyor ve bir tecrübesi var. Zaten şimdi CEO adaylarına bakıyorsunuz ki Xbox'ı satacağım deyip hani öyle öneriler verenler var. Microsoft için Xbox sadece yaptığı işlerden bir tanesi ama Sony için ama önemli olarak, işlerden bir tanesi.
Hani bir oyunculuk olarak, işte entertainment olarak işte televizyona odaklanıyor falan. Yani küçümsenmeyecek bir cihaz sonuçta.
Hani getirirsin.
Pazarına da bilmiyorum. Ya benim aslında burada sinirlendiğim nokta tamam Türkiye'ye girmeyebilir. Sonuçta Xbox 360 da yıllarca Türkiye'ye girmedi.
Biz yurt dışına
fakat
zaten
yani,
aldık.
Xbox Türkiye denen bir şey açıldı. Hani bir altyapı kuruldu Xbox 360'ın Türkiye gelişinde. hani Twitter adresine bakıyorsunuz, Facebook adresine bakıyorsunuz. Yani biraz böyle insanlar sen yani dalga geçiyorlar yani resmen yani. Hala böyle Xbox 360'da hangi oyunu oynuyor? Tüm dünya yıkılıyor böyle Xbox One çıkışıyla, gece açılışları bilmem neler filan. Ama maalesef Türkiye'de yani gene gidip ne yapacağız? Mesela ben alacağım zaman gideceğim gene yurt dışından alacağım yani.
Yani yapacak bir şey.
Böylelikle bir yurt dışına gidecek yani.
Ya mesela şey yapılsa, bir lansman yapılsa, Digiturk'le ortak çalışmalar atıyorum yani. Sonuçta. Mesela hani Amerika'da bu nasıl sunuldu? Evet. Uydu kanallarıyla, kablolu kanallarla falan nasıl çalıştığını falan gösterdiler. Yani Microsoft Türkiye'yi çok ciddi alsa mesela Digiturk'le yani çıkıp veya Desmart'la çıkıp şöyle yani yapabilirler.
Yani gelmeyecek açıklaması
Microsoft'un şimdi şöyle bir olayı var. Hani genelde servisleri tamamen yerleştirmeden herhangi bir cihazlarını getirmek istemiyorlar buraya. Onlar şey istemiyorlar. İngilizce menülü bir Xbox'ı ithal edelim, çalıştıralım. Hani illa Türkçe içerik olacak, Türkçe bir şeyler gösterecek o cihaz 360 size.
360'ı çevirdiler mesela.
Doğal olarak Xbox One'da da büyük ihtimalle şu anda hani bu uydu üreticileri, daha doğrusu kanal sahipleriyle görüşüyorlardır ki cihazlarıyla uyumlu bir şekilde çalışsın cihaz. Çünkü Xbox One'ı Türkiye'de satmanın şu anki haliyle pek bir anlamı yok. Yani bir cihaz alacaksınız. %50'si TV, %50'si yani %50'si eğlence, %50'si oyun. Oyun da bir eğlence işte ama yani. Eğlence dediğimiz kısım burada televizyon filan.
Türkiye'deki altyapıyı beklerlerse herhalde hiç çıkmayacak ama bunu en azından bir söyleseler de biz de rahatlasak.
İşte söylemek yani. İstemiyor olabilirler çünkü ticari olarak da o da ayrı bir kaygı. Düşünün yani cihaz hiç çalışmıyor o kısmı. Üstünde HDMI giriş var. Ya call center'ını her arayan adam şeyi soracak. Ben televizyonumu kontrol edemiyorum.
Tüplü televizyon bağlayabilir miyim?
Evet yani bağlayabilir miyim ya da çalışmıyor. Dijitürk'ü kurdum sesli komut verdim algılamıyor gibi şeyler söyleyecekler.
Tabii canım Kinect sonuçta bir de İngilizce tamamen İngilizce üzerine yoğunlaşmış. Evet. Yabancı diğer
yani
yabancı
bir şey yapmıyor. Xbox One belki de Xbox 160 kadar gecikebilecek evet, bir cihaz. Yani inşallah yani öyle olmaz.
Sevinmiştik ama biraz kursağımızda
kaldığı
için sinirliyiz.
Ya da uzatılmış bir versiyonu aslında. Gelse. Hani televizyon falan olmayan daha uygun fiyatlı bir versiyonu
sen
gelse.
Ne diyorsun yeni çıkan model Xbox One'ın bir dedikodusu var. Yeni çıkan model de oyun kaldırıp olmuyor. Sadece televizyonla alakalı bir modelin geleceği söyleniyor. Sen tam tersini söylüyorsun.
Enteresan bir durum. Teknoloji tarafına geçtiğimizde ise hep konsollardan konuşuyoruz ama PC tarafı da biliyorsunuz özellikle SteamOS'la beraber Steam Machine isminde hani daha ufak boyutta oturma odamıza koyabileceğimiz makineler konuşuluyordu. Aslında biz ufak boyuttaki kasaları uzun yıllardır kurabiliyoruz bilgisayarlarda. Yani SteamOS burada birazcık fark yaratacak. Ve bu kasalarda da işlemciyi soğutmak için bir soğutucu ihtiyacımız var. Silverstone burada güzel bir soğutucuyla bizlere eşlik etmiş Argon RE04 isimli soğutucu. Düşük profilli bir soğutucu ve aynı zamanda bu soğutucuyu şey olarak kullanabiliyoruz. Yani o düşük profilli koyduğumuz zaman işlemcinin altına, üstüne iki tane ısı borusuyla rahat bir şekilde soğutabiliyor. 65 wattlık işlemcilere kadar da rahat bir soğutma sağlayabiliyormuş bu. Yani net bir şekilde çalışan bir soğutucuya sahibiz. Soğutucu sadece Intel'in yalnız LGA 1150, 1155 ve 1156 pinli işlemciyle çalışabiliyor. Sadece burada AMD kullanıcıları biraz üzülmüş olabilirler ama bunun haricinde düşük profilli bir kasa oluşturmak için iyi bir alternatif olmuş. Sonra da iki tane kısa haberim var aslında. Onları da söyleyip geçmek istiyorum. Bir tanesi Sennheiser'dan oyunculara özel kulaklıklar. Sennheiser bir süredir oyunculara özel kulaklık üretiyor ama Sennheiser dediğimizde daha çok biz müzik kulaklıklarını aklımıza getiriyoruz. Ya da böyle hani call center'larda kullanılan
direkt tek tarafta kulaklık evet. Oradan bir mikrofon.
Ama oyuncu kulaklıkları da oldukça enteresan. Fiyatlarıyla da enteresan tabii.
Sennheiser dediğimiz
Game Zero ve Game One isimli iki tane kulaklığı var. Kulaklıklar genel olarak hem hani böyle tepki frekans aralıkları olsun iyi. Mikrofonları oldukça kaliteli. 330-310 gram ağırlığın ortalamada bir ağırlıkları söz konusu. Genel olarak hani dengeli kulaklıklar
olmuşlar. Yani 330 dolar falan diyeceksin zannettim bir kalyum
yok,
böyle şey.
Yok 350 euro ile 229 euro.
Yok abi çok pahalı. Yani mesela ben
Turtle Beach... Aynı ayara getirdin yalnız yani.
Yani reklam yapıyor gibi olacak mıyız bilmiyorum ama mesela Turtle Beach daha ucuz fiyatla çok ya kaliteli bir iş çıkarıyor.
Turtle Beach'te kabusu oldu. Mesela bazı üreticilerle konuşuyoruz kulaklık falan. Diyorlar Mesut nasıl? Abi Turtle Beach daha iyi falan. Turtle Beach satılmıyor diyor Türkiye'de ya. Boş ver diyorlar. Bu nasıl?
Türkiye'de bundan haber.
Girdi de mi satılmıyor?
Şey var.
Girdi de mi satılmıyor?
Ben... Yok ya yani, Türkiye'de yok.
Gelmedi. Yani gelmedi.
Evet ama diyor ki yani, bir Amerika'da bir firma var diyor Turtle Beach. İki nedir diğer kulaklığıma diyor. Yok Turtle Beach bundan iyi. Yok Turtle Beach'in şöyle bir modeli de var falan filan.
Adamlara kabus olmuşlar.
Turtle Beach kim
yani,
falan?
İğrenç bir şey var yani o tarafta.
Ama hani fiyat aralığı yani Türkiye için çok yüksek. Hani baktığımız zaman yani bir de Sennheiser'ın genel fiyat politikası yüksek yani. O
şimdi adamlar üretiyoruz.
Kulaklıklar bile 30-40 dolardan
kulak içi kulaklığı yani. Var. 120 lira para verdim. 3 ay sonra o sol taraf gitti. Garantisi yok. İçim acıdı yani
garantisi
abi.
Garantisi vardır aslında tava da.
Bilmiyorum yani. Abi garantisi var da bozulması. Ya,
daha var abi haktan bir adam. Bozuluyor böyle. Abi. Hak makaramak yok.
Hayır garanti var da ne bileyim abi çok çabuk bozulması bana bir anormal geldi. 120 yani, lira para verip de.
Sen ne yaptın o kulaklığı tava?
Ben o kulaklığı bilmiyorum ya attım herhalde.
işte firmalar böyle. Ben birçok aslında üreticiyle konuşuyoruz. Geri dönen çok az varmış biliyor musun? Mesela
doğrudur.
Her şey diyor ya aslında.
Ya diyor bozuk seri sürmüşüz piyasaya diyor. Toplayacağız diyor. Ürünleri söylüyoruz herkese yok. Diyor. Geri veren yok diyor. Ya.
Abi,
bozuk seri
iyi de şöyle bir şey var abi. Şimdi biz şeyle büyümüşüz. Bugün git yarın gel büyütülen bir toplumuz tamam mı? Yani bizim belediyelerimiz ne bileyim böyle bir işte bir yere gittiğin zaman abi bizim iş ne oldu falan dediğin zaman bugün git yarın gel dedilerek
diye şey oluyor, şeye gelmiş. Abi şey oluyor. Lanet olsun diye atıyorsun ya böyle bir kenara kalıyor. Hani.
Öyle kalıyor. Aa, öyle bir ya şey biz yapmış. De genel olarak geri dönüşün yaşanmadığı için, tüketici haklarının çok da güçlü olmadığı için belki
birisi
de
güçlü diğer değil, bir... Allah aşkına hayır. Tüketici hakları çok güçlü şu anda.
Şu an için konuşuyorsun. Şey şu an
yok.
İçin konuşuyorsun.
Hayır, tüketici hakları çok güçlü ama bari, kullanan yok.
Satıcı olsam yani. İşte tam istediğim müşteri profili.
Ama ne diyorum abi profil. Eskiden bu kadar başarılı mıydı yani? Bu kadar insanlar yıllardır haklarını arayıp alabiliyor muydu?
Ya var. Yıllardır var ama kullanan... Hani özellikle 2000 yılların başlarında tabii ama şey yapan yok.
Şu da var ama hakikaten...
Ya sen o kulaklığı çöpe attığında tamam. Ama şu da var. Tüketici hakları aktif olarak çalışıyor.
Tabii canım şu da var ama... Yani tüketici hakları derken tüketici kendi hakkını da bilmiyor. Yani onu bir şekilde insanlara ulaştırmak lazım.
Ya işte ben hep söylerim yani hangi mevkide, hangi olduğunu, hangi okulu bitirdiğin önemli. Cahillik baki abi. Yani bunu değiştiremiyorsun.
Yani tam şey öyle. esnaf adamın Mesut'un sevdiği profil ya.
Aynen ben öyle. Severim böyle. Satacağım malı oh, tamam ondan sonra bir daha geri gelmeyecek bir tane daha alacak. Hani bozuldu abi bir tane daha verir misin? Al kuzum hani garantisi yok.
İkinciyi de aldım zaten o da kayboldu.
Neyse devam edelim biz. Kötü örnek oluyorsun çünkü izleyenlere. Son haberim LG ile ilgili. LG kullanıcıları biraz şok oldular ama LG dedi ki artık akıllı telefon içine daha az odaklanacağız dedi. Böyle bir değişik bir açıklama yaptılar. Daha geçen sene adamlar şey diyordu. Artık akıllı telefon bizim fokusumuz. Yazılım güncellemeleri 10 numara olacak diyorlardı. Bu sene dediler ki ya üst seviye akıllı telefon pazarında para kazanamıyoruz dediler. Üretiyoruz ürünleri. Orada bir Apple diye bir şey var. Millet ona koşuyor. Alt tarafta Çinler geliyor. E tamam bizden zaten televizyondan deli gibi para kazanıyoruz. Bu telefona uğraş teknoloji yatırım yap bir şey yok. Biz de artık dediler daha az odaklanacağız.
Abi baktılar şey kurt tam kurt pazarı olmuş tam böyle. Çünkü akıllı telefon pazarı tam öyle oldu
ama
yani.
Ama güzel ürünleri de var evet. Adamların da. İşin kötü tarafı geçen sene dediler ki artık fokusumuz bu. Farklı bir anlayışla yaklaşıyoruz. Yazılım her şey güncelleme olacak.
CEO'su falan mı değişti acaba?
Ne bileyim G2 ortada. Yazılım güncellemesi falan aldı yok. Kamerası hala sıkıntılı. İnsan bir o kamerayı düzeltip de ondan sonra bu açıklamayı yapar. Şimdi diyor ki. Yok ya biz bundan para kazanamadık acı diyor. Daha az odaklanalım. Yani, ya, yanlış bir şey bilmiyorum.
Benim sevmediğim nokta tamam hani bundan sonra belki ürün segmentinde işte belki ürün üretmezsin, çıkartmazsın ama hani sattığın ürün de sahiplen yani.
Ya sahiplenecektin yani mutlaka ama.
Güncelleme çıkart
hani
yani.
Bir güncelleme çıksın sonra evet. Yap şimdi güncelleme falan olmadan o kamera o haldeyken böyle açıklamalar geliyor ya. Ya ben G2 kullanıcısı olsam 1400 liraya da alsam telefonu heyecanlanırım ki 1400 lira da pahalı yani yine evet. Ucuz bir telefon değil. Doğal olarak çok fazlasını sundu bir arada ama yani Çinli firmadan da bir farkı kalmıyor böylece.
Ya şu anda hani LG telefona sahip olan yeni almış kullanıcılar muhtemelen güncelleme konusunda kafalarında bir sürü soru işareti
var. Bir soru işareti olmuştur. Umarız LG değerli bir firma. Çok güzel telefonları var adamların. Nexus 5 onlardan geldi. LG G2 yani pırıl pırıl parlıyor ve fiyat performans kralı diyoruz ama işte fiyat performans kralı telefon sahibi olmak da bu piyasada yeterli değil. Nokia'yı ne yaptık? Adamlar açıklıyorlardı. Bu yıl kaç telefon sattın? 70 milyon telefon. Kaç lira zararın var? İşte 300 milyon dolar zarar. Evet. Nasıl sattın bunu? Satıyorsun. Ama işte fiyat kazanamadığın zaman, çok yüksek fiyat cihaz satamadığın zaman zararına satış oluyor.
Ama hani böyle yapıyorsan da bir geriye doğru destek vermesi lazım. Çünkü bunlar hep marka şeyi yani, prestiji. Sen şimdi LG'sin. Belki adam o telefonda memnun olmadıktan sonra diyecek ki ya lanet olsun ben televizyonu da almayacağım falan. Hani bu marka profilini korumak için de geriye dönük. Bence destek verilmesi lazım deyip buradan
umarız verirler.
Oyun tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Oyun tarafına geçtiğimizde heyecan verici bir duyuruyla başlıyoruz. Çünkü PlayStation 2 ve 3 döneminde God of War'la böyle ağzımızı açık bırakan firma Santa Monica açıklama yaptı ve bu açıklamasında yapacakların oyun tamamen açık dünya bazlı bir oyun olacağını söylediler. Hani tabii ki şu an isim konusunda herhangi bir şey yok. Mesela hani bir God of War falan diyorsun da açık dünyaya ne kadar gider diye düşünüyorsun. Muhtemelen yine bu tarz hack and slash özellikleri ön planda olan açık dünya oynanışına sahip olan bir oyunla karşımıza çıkacaklar. Büyük bir merakla bekliyoruz.
Belki de GTA tarzı bir God of War yaparlar, atmat çalarız.
O da ilginç olabilir. Şey çalıyor, Minotaur falan çalıyor.
<oyunda. gülüyor>
O da enteresan olabilir. Bundan sonra bir üzücü haberimiz var. Ninja Theory arkadaşlar ki son olarak DMC ile karşımıza çıkmışlardı. Yaptıkları açıklamada hatta Talha sen yapmıştın galiba bu haberi yanlış hatırlamıyorsam.
Yok ben okumuştum sadece.
Hani son olarak yaptığımız oyunlardan çok fazla para kazanamıyoruz. İşte Activision, Electronic Arts gibi böyle tepe isimler hani fiyat politikasını sonuçta bunlar belirliyorlar. Ve yaptığımız oyunlar çok fazla satılmadığı için herhangi bir kazancımız olmuyor. Bu nedenle biz birazcık daha mobil pazarına doğru gideceğiz demişler. Benim için oldukça
şey
üzücü
mesela,
bir haber oldu.
Adam şöyle bir şey söylemiş CEO'su. $60 bu şey sınırı biz belirlemiyoruz. Yapımcılar evet. Ve büyük isimler konsol sahibi firmalar Sony, Microsoft ve hani EA, Activision gibi firmalar belirliyor. Ama $60 da her oyun satılmıyor demiş. Yani bazı oyun olur $30 değeri vardır. Bazı oyun vardır $40 değeri
Angry
vardır.
Angry Birds PlayStation 4'te $45 evet. Arkadaşlar. İşte, lafınızı kestim ama $45 ya. Angry Birds'ten bahsediyorum. Android'de $1 ya. Hatta bedava versiyonu
yani
var
işte
ya.
Ondan dolayı Ninja Theory'de mobil platforma kaymayı tercih etmiş.
Yani ki baktığımız zaman Ninja Theory hani iyi şey olarak firma açısından iyi yapmış diyoruz da hani oyuncular olarak son yaptığı oyunlara baktığımızda
Heaven's Sword, Enslaved.
Yani beni üzen haberlerden birisi oldu son dönemde. Bir diğer haberimiz arkadaşlar Titanfall'la ilgili bir açıklama geldi ve VGX eski ismiyle VGA töreninde işte 7 büyük Aralık'ta yapılacak. Büyük bir duyuru yapılacak deniyor. Hani büyük bir duyuru deyince böyle hani benim de aklıma o geldi ama yapımcılar daha önce hani ben hatta Talha'ya dedim ya acaba PlayStation 4'e mi gelecek diye. Talha da dedi ki yok ya dedi, çok kesin konuştular. Kesinlikle gelmeyecek falan diye.
Onun üzerine çıkarsa zaten.
Hani böyle bir açıklama gelirse muhtemelen bayağı bir konsol tartışmaları bayağı alevlenir diye düşünüyorum. Çünkü Titanfall'a baktığımızda hani çok başarılı bir oyun.
Evet başarılı
şeyi bir belirleyecek gerçekten. Oyunlardan birisi hani ilk şey.
Ya onlar daha önce de biz önemli bir duyuru yapacağız falan deyip statüyü şeyi göstermişlerdi. Küçük heykelcik evet, göstermişlerdi şey. İşte. Limited Edition'da onların yani bilmiyorum. Büyük ihtimalle beta tarihi falan duyuracaktır diye tahmin ediyorum.
Şey aklıma geliyor ya bu büyük duyurular öyle oldu ki işte Namco Bandai diyor ki o şu gün çok büyük duyurumuz var geri sayım yapıyor. Bir bakıyoruz Japonya'ya özel telefona bir oyun geliştiriyor.
Ya bu nesilde şey çok meşhur oldu zaten ya duyurunun duyurusu. Duyuru yapacağız bizi bekleyin diyordun bekliyorsun.
Çarşambayı bekleyin çarşamba oluyor 20 saatlik şey açılıyor falan.
Bekle ulan bekle.
Yine VGX töreniyle ilgili arkadaşlar bir diğer haber ise gene sevindirici bir haber. Yeni Tomb Raider resmen onaylandı fakat VGX'de duyurulacak. Bütçe konusunda bir açıklama yapıldı oyunla ilgili. İlk oyunun bütçesini geçmeyeceği söyleniyor ki hani son çıkan oyuna baktığımızda bence bu senenin en önemli ve en başarılı oyunlardan birisi olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Büyük bir merakla bekliyorum. Bir diğer detay Talha bu seni de heyecanlandıracak. Çünkü neymiş Fallout 4 ile ilgili son dönemde arkadaşlar birçok dedikodu var. Bir site açıldı. Bu site üzerinde işte bir sinyaller falan. Gene oyuncular böyle şifre çözmeye falan başladılar böyle. Fakat bunların fake olma ihtimali üzerine gidilirken yapımcılar böyle ucu açık Twitter üzerinden bazı açıklamalar
11
yaptılar
Aralık
ki
tarihinde.
Evet, 11 Aralık'ı işaret eden açıklamalar bunlar.
Heyecanlanıyoruz hani, ya yeni nesil almanın
bile,
sebeplerinden
evet,
birisi yani.
İsmi bile gelince böyle bir şey kalbim pırpır ediyor yani Fallout çünkü gerçekten önemli bir yapım ve büyük bir merakla bekliyoruz.
Ama son oyun konsol alacağım son oyun olur. Ben niye heyecanlanmadım ya? Yani yeni nesile falan.
Yani nasıl? Sen hani Fallout 3'ü oynadın mı
RPG,
desem mesela?
Ya şimdi türüne göre değişir yani evet. RPG'si açık dünya oynanışı. Skyrim'i falan oynadıysan mesela yok. Bunun şeyi gibi düşün. İşte kıyamet sonrası dünya gibi düşün.
Fallout 3'ü oynadın mı Mesut?
Oynadım.
Ne kadar oynadın?
Beğenmedim yani.
Ben. Olabilir canım yani.
Mesut taşıyorlar
yok,
şimdi.
Yeni nesilde Fallout deyince ya bunu ben aşağıya anket olarak koyacağım ya.
Ben koyalım.
Videonun. Diyeceğim ki yeni nesilde Fallout'u deyince kalbiniz pırpır edip kelebekler uçuşuyor mu?
Ben yani hani Fallout ve Elder Scrolls hani Skyrim yeni çıktı muhtemelen online üzerine de gidiyorlar. Hani yeni bir Elder Scrolls hikaye bazlı bir oyun.
Bir soru soracağım. Sizi Fallout mu God of War serisi mi daha çok heyecanlandırıyor yeni nesil konsollara gelmesi açısından diye.
Ama şöyle bir şey var hani God of War çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Hani baktığınız zaman işte küçük yaştaki oyuncular da çok büyük bir keyifle oynuyorlar ama hani Fallout gibi oyunlar daha böyle hardcore dediğimiz kesim. İşte saatlerce ben mesela Fallout 3'ü 150-160 saat falan oynamıştım. Hani Taha da öyle. En son böyle harita diyelim ki bu. Şöyle geziyordum yani haritada.
Zigzag zigzag nereden ne var diye.
Keşfetmediğim bir yer falan var mı diye. Hani onun için beni inanılmaz derecede heyecanlandırıyor. Bilmiyorum ankette de bakalım ne sonuçlar çıkacak. Ben evet. De,
ben işte, anketin başarısı.
O da heyecan yapmış şu anda.
Fallout'u iyi oy alır diye tahmin ediyorum ya. Ben çünkü şey eski oyun, ya. Eski nesil oyuncuların da bayağı bildiği evet. Bir oyun aslında Fallout.
Fallout'cuları bekliyoruz arkadaşlar. Anketi ben direkt şey yapacağım. Mesajına haber geçeceğim buraya.
Yüklenin diye.
Son haberimize geçtiğimizde arkadaşlar. Telltale Games'in bir Game of Thrones uyarlaması üzerine çalıştığı dedikoduları geliyor. Bu da gene merakla beklenecek bir oyun. Çünkü Game of Thrones'a baktığımızda hani çok güzel bir dünyası var fakat daha çok böyle insanlar arası ilişkiler üzerine ilerleyen bir yapım. Hatta diziyi sevmeyenlerin en büyük nedeni de ya işte ne bu hani savaş.
Hep konuşuyorlar.
Hep konuşuyorlar falan. Hani Telltale'de işte Walking Dead'den olsun diğer oyunlardan olsun bu i̇nsan diyaloglara ve insan ilişkilere oldukça önem verdiği için bu da beni heyecanlandıran bir diğer duyum
bir
oldu.
Bir de şöyle bir şey olabilir. Umarız gerçekleşir. Mesela Telltale Games'in en sevdiğimiz yanlarından bir tanesi mevcut olan evreni alıp alternatif karakterlerle buna yorum getirmesi. Şey. Mesela Game of Thrones dünyasında tutup da Stark'la falan ilerlemezsiniz büyük ihtimalle arkadaşlar. Ama bir şey oradan bir kavim mi desem artık ya da bir sınıfı alıp o sınıf üzerinden farklı şey bir şey hikaye anlatabilir hani, yani.
Ne kraldı? Kötü kral vardı bu şey döneminden önce işte. Baratheon döneminden önce.
Deli kral mı ne?
Deli kral dönemine bile ait bir şeyler anlatsa işte diziyle tamamlar.
Şeyi ya işte bizim Kezban'ın şeyi dedesi. Sarı Kezban var ejderhalara binen onun dedesi.
Onunla ilgili de bir hikaye anlatsalar herhalde oldukça keyifli bir şey olur diye düşünüyorum. Evet. En azından Game of Thrones ismini kullanan RPG oyunundan iyi olacağını düşünüyoruz yani eğer çıkarsa.
Evet enteresan olur ama bu da bende bir...
Mesut'a arkadaşlar Battlefield atıyorsunuz. Şey diyorum, o oynuyor Battlefield.
Ateş edeceksin falan filan bir şeyler
Mesut'un
olacak.
Mesut'un içi geçmiş arkadaşlar.
Evet ikisi birin daha sonuna geldik. Gelecek hafta özel bir bölümle karşınızda olacağız.
Umarız canlı yayın için fırsatımız olur ama ya en azından söz olmasa da daha mi? Sonra gene PlayStation
şunu biraz daha getir de koy şöyle alıp alamayanlar görsün. Yani.
Direkt olarak. Koyalım. Evet şöyle bir koy. Kucağına almışsın sen direkt koy oradan.
Şöyle bir görsünler. Evet. Gelecek hafta PlayStation 4 özel bölümümüz olacak. Yine bir bölümün sonuna geldik. Hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.
Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.